Dostoyevski, Suç ve Ceza, 15. Bölüm. Ertesi gün 8'e doğru epey kaygılı uyandı Razumihin ve birden kendini öngöremediği pek çok kuşku ve kararsızlıkların ortasında buluverdi. Bir gün gelip de bir sabah bu şekilde uyanabileceği 40 yıl dursa aklına gelmezdi. Dün olup bitenleri en küçük ayrıntılarına kadar hatırlıyor, daha öncekilere hiç benzemeyen, hiç bilmediği, yepyeni ve olağanüstü bir etkinin altında bulunuyordu. Anladığı bir şey daha vardı. Kafasında doğan şey, gerçekleşmesi olanaksız bir düştü. O derece gerçekleşemez bir düştü ki bu, hatta delikanlı böyle bir şeyi aklından geçirebildiği için utanç duymaya başlamıştı. Bu nedenle hemen kendini dünkü lanetli günden miras kalan çok daha önemli bir takım kaygılara, çok daha önemli başka konulara kaptırdı. Alçak ve iğrenç bir insan durumuna düşmüş olması dünle ilgili en korkunç anısıydı. Ama kendini böyle duyumsaması yalnızca sarhoş olması nedeniyle değildi. Kızla nişanlısı arasındaki ilişkiyi doğru dürüst bilmemesine, adamı hemen hiç tanımamasına rağmen aptalca bir kıskançlık duygusuna kapılarak ve kızın durumundan yararlanarak nişanlısı hakkında ileri geri sözler etmesi, adama sövmesi onu bu duruma düşürmüştü. Sonra adam hakkında böylesine düşüncesizce ve acele yargılarda bulunmaya hakkı var mıydı? Ve ondan düşüncesini soran olmuş muydu? Her şey bir yana Avdotya Romanovna gibi bir yaratık, kendisine layık olmayan bir adama parası için varır mıydı? Demek ki adamın bir takım erdemleri vardı. Pansiyon mu? İyi ama nereden bilsin de adam bu pansiyonun o biçim bir yer olduğunu? Hem onlar için ayrıca bir evde tutmamış mıydı? Tüh, nasıl da alçalmıştı. Sarhoş oluşuyla mı temize çıkaracaktı kendisini? İyi ama bu kendisini daha da alçaltan aptalca bir mazeret olmaz mıydı? İçkideydi tüm gerçek ve olanca çıplaklığıyla kendini göstermişti. Yani incelikten yoksun, kıskanç bir yüreğin olanca çirkefliği ortaya çıkmıştı. Hem böylesi bir hayale kendini kaptırmaya nasıl cesaret edebilmişti? Böyle bir kızın yanında kendisi neydi ki? Kavgacı bir sarhoş ve dünkü palavracı değil mi? Bundan daha gülünç ve küstah bir karşılaştırma olabilir mi? Razumihin bu düşünceyle kıpkırmızı kesildi. Tam bu sırada sanki ulanmamış gibi dün merdivenlerde Raskolnikov'un ev sahibesinin onu Avdotya Romanovna'dan kıskanabileceğini söylediğini hatırladı. Hayır, bu kadar da fazlaydı artık. Razumihin olanca gücüyle mutfaktaki ocağa bir yumruk indirdi. Öyle sert vurmuştu ki ocağın bir tuğlası kırıldı, eli de yaralandı. Bir dakika sonra kendini aşağılarcasına "Hiç kuşkusuz" diye mırıldandı. "Yaptığım bütün bu rezillikleri ne şimdi ne de hiçbir zaman onları unutturabilirim. Öyleyse bu konu üzerinde düşünmem de gereksiz. Oraya sessizce gidip görevlerimi sessizce yerine getiririm. Özür falan da dilememeliyim. Hiçbir şey konuşmak da yok. Ve tabii artık her şey de mahvoldu." Bununla birlikte giyinirken elbisesine her zamankinden daha büyük özen gösterdi. Başka elbisesi yoktu. Ama olsaydı da herhalde giymezdi. Kasten giymezdi. Ama böyle derbeder ve rezil bir durumda da kalamazdı. Başkalarının, üstelik de kendisinin yardımına gereksinim duyan, onu yanlarına çağıran insanların duygularını hiçe saymaya hakkı yoktu. Elbisesini özenle fırçaladı. Gömleği zaten fena sayılmazdı, titizdi gömlek konusunda. Yıkanırken de çok özenliydi. Nastasya'da sabun varmış. Saçlarını, boynunu, bilhassa da ellerini özenerek yıkadı. Tıraş olma konusuna gelince Proskovya Pavlovna'nın rahmetli kocasından kalma çok güzel usturaları vardı. Aşırı katı bir tavırla olumsuz karar verdi. "Sakallı kalayım daha iyi. Yoksa benim şey için tıraş olduğumu sanırlar, kesinlikle öyle sanırlar. Yok, dünyada tıraş olmam. Ve en önemlisi de kaba pis bir adam olduğunu, davranışlarının bayağı olduğunu söyleyeceklerdir. Diyelim ki, evet belki namuslu bir insansın ama namuslu bir insanım diye övünülür mü hiç? Herkes namuslu olmak zorunda değil midir? Hatta temiz bir insan. Kaldı ki kendin de hatırlıyorsun bunu. Senin de ufak tefek bazı numaraların olmadı değil. Gerçi bunlar alçakça işler değildi ama olsun. Oysa kafandan neler geçiyordu. Bütün bunları Avdotya Romanovna'yla yan yana koy bakalım. Vay anasını. Ne yapayım yani? İnadına böyle pis, salaş bir insan olarak kalacağım, tükürmüşüm. Hatta daha da beter olacağım." Geceyi Proskovya Pavlovna'nın salonunda geçiren Zosimov, onu böyle kendi kendine konuşurken buldu. Doktor evine gidiyordu. Yalnız daha önce hastaya bir göz atmak istemişti. Razumihin ona hastasının bir köstebek gibi uyuduğunu bildirdi. Doktor da kendiliğinden uyanıncaya dek hiç dokunmamalarını söyledi. Saat 11'e doğru uğrayıp kendisi de ayrıca yoklayacaktı. Tabii evde bulabilirsem diye ekledi. Allah kahretsin. Bir doktor hastasına söz geçiremezse onu nasıl tedavi edebilir? Biliyor musun, o mu onlara gidecek yoksa onlar mı buraya gelecekler? Sorunun amacını anlayan Razumihin, sanırım onlar buraya gelecekler dedi. Aile sorunlarını görüşeceklerdir herhalde. Ben çıkar giderim. Sense doktor olarak kuşkusuz kalmak hakkına benden daha çok sahipsin. Papaz değilim ben, uğrayıp hemen gideceğim. Zaten işim başımdan aşkın. Razumihin kaşlarını çatarak, canımı sıkan bir şey var diye onun sözünü kesti. Dün gece yürürken sarhoşlukla ağzımdan saçma sapan bir şeyler kaçırdım sanıyorum. Bu arada senin onun çıldırmaya eğinik olduğundan korktuğunu da söyledim. Dün aynı gevezeliği kadınlara da yapmışsın. Aptallık ettiğimi biliyorum, istersen döv beni. Ama gerçekten bu konudaki düşüncelerin kesin mi? Saçma. Nereden kesin düşüncem olacak? Beni ona götürürken sen kendin bir monoman gibi anlattın onu. Öte yandan biz de dün işi büsbütün kızıştırdık. Daha doğrusu sen. Şu boyacı hikayelerinle. Belki de bu yüzden aklını kaçıran bir adamın yanında açılan konuya bak. Eğer karakolda olup bitenleri, serserinin birinin şu malum şüpheyle onu incittiğini ayrıntılarıyla biliyor olsaydım, dünkü konuşmalara kesinlikle izin vermezdim. Zaten bu monomanlar damladan derya yaratırlar. Kuruntularını gerçek sanırlar. Hatırlayabildiğim kadarıyla dün Zamyotov'un anlattıklarıyla benim için sorunun yarısı aydınlanmış bulunuyor. İşte böyle. Bir olay biliyorum. 40 yaşlarında bir hipokondriyak, sofra başında 8 yaşında bir çocuğun şakalarına dayanamayarak çocuğu boğazlamış. Buradaysa paçavralar içinde bir genç, küstah bir polis, başlangıç halinde bir hastalık ve bir şüpheyle karşı karşıyayız. Şüphe edilen kişi de kim? Çıldırma kertesine varmış bir hipokondriyak. Üstelik de müthiş kibirli, müthiş kendini beğenmiş. Hastalığın çıkış noktası da belki buradadır, Allah kahretsin. Şu Zamyotov, evet, sevimli bir çocuk, ne var ki dün akşam oturup bütün bunları anlatması çok gereksizdi. Gevezeliğin böylesine pes doğrusu. Anlatıp da kime anlattı sanki, seninle bana değil mi? Porfiri'yi de unutma. Ne olmuş Porfiri'ye? Aklıma gelmişken şunlara, anneyle kıza sözün geçerse eğer, söyle, çok dikkatli davransınlar bugün Rodya'ya. Razumihin isteksizce, anlaşırlar dedi. Sonra Lujin'den ne istiyor bu oğlan Allah aşkına? Besbelli hali vakti yerinde bir adam. Sonra kızın da ondan pek nefret eder gibi bir hali yok. Bunlar beş parasızlar galiba, öyle değil mi? Ne diye ağzımı arayıp duruyorsun? Razumihin sinirlenmişti. Beş parasızlar mı, değiller mi, nereden bileyim ben? Kendin sor. Belki bir şeyler öğrenebilirsin. Tüh, bazen nasıl da aptal oluyorsun. Geceki sarhoşluğunu hala atamamışsın. Hadi hoşça kal. Konukseverliğinden ötürü Proskovya Pavlovna'ya tarafımdan teşekkür et. Odasına kapandı. Kapısının arkasından kendisine bonjour dedim, karşılık vermedi. Oysa saat 7'de kalkmıştı. Mutfaktan semaverini getirdiklerini gördüm. Ama kendilerinin yüzünü görmek şerefine eremedim. Razumihin saat tam 9'da Bakalıyev'in pansiyonundaydı. Kadınların ikisi de ne zamandır sinirli bir sabırsızlıkla bekliyordu kendisini. Saat 7'de, hatta belki de daha erken kalkmışlardı. Razumihin bir karış suratla içeri girdi. Beceriksizce bir selam verdi. Ve hemen bu davranışından dolayı kendini içerledi. Ev sahibini hiç hesaba katmamıştı. Pulheri Aleksandrovna ona doğru atılıp ellerini yakalamış, neredeyse öpecekti. Razumihin ürkek ürkek Avdotya Romanovna'ya baktı. Bu gururlu yüzde bile şu anda alaycı bakışlar, elde olmayan, iyi gizlenmemiş bir hor görme yerine öyle bir minnet ve dostluk anlatımı, öylesine hiç beklemediği bir saygı anlatımı vardı ki, sövgüyle karşılansa belki Razumihin için daha kolay olurdu. Oysa şu anda içinde bulunduğu durum son derece utanç vericiydi. Bereket versin, konuşacak hazır bir konusu vardı. O da dört elle buna sarıldı. Oğlunun daha uyanmadığını ama her şeyin yolunda olduğunu öğrenen Pulheria Aleksandrovna, bunun daha iyi olduğunu, çünkü oraya gitmeden önce Razumihin'le konuşmak istediğini bildirdi. Bundan sonra kahvaltı ve Razumihin'in kahvaltıya daveti konusu görüşüldü. Hanımlar Razumihin'i beklerken kahvaltı etmemişlerdi. Avdotya Romanovna zili çaldı. Zil sesine hırpani kılıklı biri geldi. Kendisine çay getirmesini söylediler. Ama servis öylesine kötü, her şey öylesine pisti ki kadınlar çok utandılar. Razumihin otel için okkalı bir küfür savuracaktı ki Lujin'i hatırlayıp sustu, utanmıştı. Sonunda Pulheria Aleksandrovna kendisini ardı arkası kesilmez bir biçimde soru yağmuruna tutunca buna pek sevindi. Bu sorulara cevap verirken hiç durmadan sözleri yeni sorularla kesilerek tam 45 dakika boyunca Rodion Romanovich'in son bir yıllık yaşamı üzerine bilebildiği başlıca ve en gerekli olayları anlattı. Sözlerini hastalığıyla ilgili ayrıntılı bilgilerle bitirdi. Ancak anlatması gereken her şeyi, bu arada polis karakolunda geçenleri bütün sonuçlarıyla birlikte atlamıştı. Kadınlar anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinlemişlerdi. Ama o artık anlatacaklarını bitirdiğini ve dinleyicilerini tatmin ettiğini düşünürken, onlar için bu hikayenin daha başlangıcına bile girilmemiş olduğu ortaya çıktı. Pulheri Aleksandrovna, sözcükleri yutarcasına, ''Söylesenize'' dedi. ''Söylesenize siz, ah özür dilerim, daha adınızı bile bilmiyorum.'' ''Dimitri Prokofiç.'' ''Evet, Dimitri Prokofiç, çok çok bilmek isterdim. Yani genel olarak. Onun şeylere nasıl baktığını, yani bilmem ki nasıl anlatsam size, en iyisi şöyle diyeyim, nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz. Her zaman böyle sinirli midir? Sonra eğer söyleyebilmeniz mümkünse, arzuları, hayalleri nelerdir? Şu anda onu bilhassa etkileyen şey nedir? Tek kelimeyle isterdim ki, ah anneciğim dedi Dünya. Bütün bu sorularınıza birdenbire nasıl cevap verilebilir? Ah Tanrım, onu böyle bulacağımı hiç ama hiç ummuyordum Dimitri Prokofiç. Razumihin, bu son derece doğal bir durum dedi. Benim annem yok. Dayımsa her yıl ziyaretime gelir ve hemen her gelişinde dış görünüşüm bakımından bile beni güçlükle tanır. Oysa akıllı bir adamdır. Siz 3 yıldır ayrıydınız. Bu süre içerisinde çok sular aktı köprülerin altından. Bilmem ki size ne söylesem. Ben Rodia'yı 1,5 yıldır tanıyorum. Tanıdığım kadarıyla somurtkan, kederli, başı havada, gururlu biri. Son zamanlardaysa belki de daha uzunca bir süreden beri kuruntulu. Gönlü yücedir, iyi yüreklidir. Düşüncelerini dile getirmeyi sevmez. Yüreğindekileri açığa vurmaktansa şiddete başvurmayı yeğler. Ama bazen hiç de hipokondriyak değildir. Sadece soğuk ve acımasız denebilecek derecede duygusuzdur. Doğrusunu isterseniz birbirine ters, iki ayrı karakter sanki nöbetleşe yer değiştirir gibidir onda. Bazen ağzını bıçak açmaz, hiç zamanı yoktur. Herkes kendisine engel olmaktadır. Oysa hiçbir şey yapmamakta, sırt üstü yatıp uzanmaktadır. Alaycı değildir. Ama bu zekasının yetmezliğinden değil, böyle saçmalıklara ayıracak zamanının olmayışındandır. Anlatılanları sonuna kadar dinlemez. Herkesin ilgisini ayakta tutan bir konu onu hiç ilgilendirmeyebilir. Kendisine müthiş değer verir ve sanırım bu konuda pek de haksız değildir. Daha ne söylesem bilmem ki. Sanırım gelişinizin üzerinde iyileştirici bir etkisi olacaktır. Ah umarım diye atıldı Pulheri Aleksandrovna. Rodyası üzerine Razumihin'in anlattıkları bayağı üzmüştü onu. Razumihin ise sonunda cesaretini toplayıp Avdotya Romanovna'ya bakabildi. Konuşması sırasında göz ucuyla ikide bir bakmış ama bu bakışlar hep kaçamak olmuştu. Bakmasıyla gözünü kaçırması bir olmuştu. Avdotya Romanovna bazen masaya oturup onu dikkatle dinlemiş, bazen kalkıp ellerini göğsünde kavuşturarak dudakları sımsıkı kenetli, alışkanlığı üzere oda içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmıştı. Arada bir yürüyüşünü kesmeden dalgın dalgın sorular sormuştu. Onun da anlatılanları sonuna kadar dinlememe huyu vardı. İnce kumaştan koyu renk bir elbise vardı üzerinde. Boynuna da beyaz şeffaf bir eşarp bağlamıştı. Razumihin ortadaki pek çok belirtiden kadınların her ikisinin de yoksul olduklarını hemen anlamıştı. Avdotya Romanovna bir kraliçe gibi giyinmiş olsaydı belki de ondan hiç korkmayacaktı. Şimdi ise bilhassa kızın böylesine yoksul giyimli olması içine bir korku düşürmüş. Söyleyeceği her sözden, yapacağı en küçük hareketten korkar olmuştu. Zaten kendine güveni olmayan bir insan için doğrusu oldukça sıkıcı bir durumdu bu. Avdotya Romanovna gülümseyerek, ''Kardeşimin huyları üzerine, üstelik de tam bir tarafsızlıkla pek çok ilginç şey anlattınız.'' dedi. ''Bu güzel bir şey. Ona büyük bir hayranlık beslediğinizi sanıyordum ben.'' Sonra düşünceli bir tavırla ekledi. ''Hayatında bir kadının bulunması gerektiği görüşü de yanlış değil gibi geliyor bana. Ben böyle bir şey söylemiş değilim, ancak siz bu konuda haklı olabilirsiniz. Ne var ki?'' ''Evet, onun kimseyi sevdiği yok.'' diye kestirip attı Razumihin. ''Ve hiçbir zamanda sevmeyecektir.'' ''Yani sevme yeteneği mi yok?'' Razumihin birden kendisinde hiç beklemediği bir şey söyledi. ''Biliyor musunuz Avdotya Romanovna, her konuda ağabeyinize öyle benziyorsunuz ki.'' Sonra az önce kızın ağabeyi için söylediği sözleri hatırladı. İstakoz gibi kızardı. Dehşetli utanmıştı. Avdotya Romanovna ise onun haline gülmekten kendini alamamıştı. ''Rodya konusunda belki de ikiniz de yanılıyorsunuz.'' dedi Pulheri Aleksandrovna. Alınmış bir hali vardı. ''Ben şimdikinden, yani Pyotr Petrovic'in mektubunda yazdığı kızdan söz ediyor değilim Dünyacığım. Belki her ikimizin de tahmini yanlıştır. Ama onun nasıl fantastik, nasıl kaprisli bir çocuk olduğunu Dimitri Prokofiç imkanı yok tahmin edemezsiniz. 15 yaşında olduğu sıralarda bile onun karakterine asla güvenemezdim. Şimdi de durup dururken hiçbir insanın yapmayı aklından bile geçirmediği bir takım şeyler yapabileceğinden eminim. Hem uzağa gitmeye ne gerek var? Bilmem biliyor musunuz? 1,5 yıl kadar önce şu pansiyoncu kadının neydi canım? Şu Zarnı Sınan'ın kızıyla evlenmeye kalkışarak beni nasıl şaşırtmış, sarsmış, neredeyse ölecek hale getirmişti. Bu olayın ayrıntılarını biliyor musunuz diye sordu Avdotya Romanovna. Sanıyor musunuz ki diye Pulheria Aleksandrovna heyecanla sözlerine devam etti. Benim tam o sırada döktüğüm gözyaşları, ricalarım, hastalığım, hatta üzüntüden ölmem, yoksulluğumuz onu kararından caydırabilirdi. Hayır, kılı bile kıpırdamadan bütün engelleri aşıp geçecekti. Yoksa bizi hiç mi sevmiyor? Bana bu hikayeden kendisi hiçbir zaman söz etmedi. Razumihin sözcükleri dikkatle seçerek konuşuyordu. Ama Bayan Zarnitsina'dan bir şeyler duymuştum. Aslında o da pek öyle konuşkan takımından değildir. Zaten duyduğum şeyler de bana oldukça tuhaf görünmüştü. Nelerdi örneğin duyduklarınız? Soruyu hanımların ikisi birden sormuşlardı. Doğrusunu isterseniz öyle fazlaca önemli şeyler değil. Yalnız öğrendiğime göre bu evlenme işine kesin karar verilmiş. Ama kızın ölümü üzerine gerçekleşmemiş. Öte yandan Zarnitsina da bu evliliğe karşıymış. Ayrıca söylediklerine göre kız güzel değilmiş, hatta çirkinmiş. Sonra hastalıklı ve tuhaf bir kızmış. Bununla birlikte sanırım bir takım erdemleri vardı. Hatta kesinlikle olması gerekiyor, yoksa bu evlenme işini açıklayabilmek mümkün olmaz. Üstelik kızın çeyizi de yokmuş. Gerçi Rodya çeyize falan önem verenlerden değildir ama böyle konularda bir yargıya varabilmek doğrusu pek kolay değildir. Avdotya Romanovna kısaca, ben bu kızın erdemli bir kız olduğuna inanıyorum dedi. Tanrı beni bağışlasın ama ben o zaman kızın ölümüne sevinmiştim dedi Pulheria Aleksandrovna. Gerçi evlenselerdi, hangisi hangisinin başını yerdi orasını bilemiyorum. Sonra Rodya ile Lujin arasında dün olanlar üzerine yeniden Razumihin'e sorular sormaya başladı. Dura dura dikkatle konuşuyor, sürekli Dunya'ya bakıyordu. Bu konunun kızın hoşuna gitmediği anlaşılıyordu. Rodya ile Lujin arasında geçenlerin Pulheria Aleksandrovna'yı çok üzdüğü belli oluyordu. Razumihin her şeyi yeni baştan ve ayrıntılarıyla anlattı. Ama bu kez kendi görüşünü de ekledi. Rodya'yı Pyotr Petrovic'e kasten hakaret etmekle suçlayarak hastalığının önemli bir özür sayılmayacağını söyledi. Zaten hastalığından önce de niyeti vardı buna diye ekledi. Ben de öyle düşünüyorum dedi Pulheria Aleksandrovna perişan bir halde. Ama Razumihin'in Pyotr Petrovic'ten bu kez dikkatli bir dille, hatta saygıyla söz etmesi onu çok şaşırtmıştı. Avdotya Romanovna da şaşırmıştı bu duruma. Demek Pyotr Petrovic için böyle düşünüyorsunuz diye sormaktan kendini alamadı Pulheria Aleksandrovna. Kızınızın müstakbel kocası üzerine başka bir düşüncem olamaz dedi Razumihin kararlı bir tavırla ve heyecanla. Ve bunu yalnızca kaba bir nezaket duygusuyla da söylüyor değilim. Ben bunu böyle söylüyorum çünkü neyse. Sırf Avdotya Romanovna'nın onu kendi gönlüyle seçmiş olmasından dolayı böyle söylüyorum. Dün gece ona sövmeme gelince, bu dün gece zil zurna sarhoş oluşumdan ve bir de çılgın olmamdandır. Evet, bir çılgındım dün gece. Aklım başımda değildi, çıldırmıştım. Bugünse o halimden utanıyorum. Razumihin kıpkırmızı kesildi ve sustu. Avdotya Romanovna'nın gözlerinde öfke kıvılcımları parladı ama hiçbir şey söylemedi. Zaten Lujin'den söz etmeye başladıklarından beri ağzını açıp tek kelime söylememişti. Pulheria Aleksandrovna ise kızından yardım göremediği için olacak kararsızlık içindeydi. Sonunda gözlerini kızından ayırmayarak kekeleye kekeleye kendisini çok kaygılandıran bir durum olduğunu söyledi ve "Biliyor musunuz Dimitri Prokofiç?" diye başladı. "Ben Dimitri Prokofiç'e her şeyi açıkça söyleyeceğim dünyacığım." Avdotya Romanovna ciddi bir tavırla "Tabii anneciğim." dedi. Acısını açmasına izin verilmesinden dolayı sanki sırtından büyük bir yük kalkmıştı Pulheria Aleksandrovna'nın. Çabuk çabuk konuşarak "Mesele şu." diye söze başladı. "Dün gelişimizi bildirdiğimiz Pyotr Petrovic'ten bu sabah erkenden bir pusula aldık. Bizi istasyonda kendisinin karşılayacağını söz vermişti. Oysa gele gele bize yolu göstermek için elinde bir pansiyon adresi olan bir uşak geldi. Pyotr Petrovic uşağına bu sabah bizi buradan ziyaret edeceğini bildirmesini emretmiş. Bu sabah da kendisinin yerine işte şu pusula geldi. En iyisi alın siz kendiniz okuyun. Beni çok kaygılandıran bir nokta var içinde. Bunun ne olduğunu okuduğunuzda siz de anlayacaksınız. Ve lütfen bana düşüncenizi apaçık söyleyin Dimitri Prokofiç. Çünkü Rodya'nın karakterini içimizde en iyi siz biliyorsunuz. Bu nedenle de en sağlıklı öğüdü sizden alabiliriz. Size şunu da söyleyeyim ki dünya daha işin en başından kararını vermiş bulunuyor. Ama ben doğrusu nasıl davranmam gerektiğini hala bilemiyorum. Hep sizi bekledim. Razumihin dünkü tarihi taşıyan pusulayı açtı ve şunları okudu. Sayın Bayan Pulheria Aleksandrovna, Beklenmedik bir takım engeller yüzünden sizi istasyonda karşılayamayacağımı, sizi karşılaması için becerikli bir adamı yolladığımı bildirmekten şeref duyarım. Aynı şekilde hem Yargıtay'da erteleyemeyeceğim işlerim olması hem de sizin oğlunuzla, Avdotya Romanovna'nın ise abisiyle yapacağınız aile içi görüşmeye engel olmamak düşüncesiyle yarın sabahta kendimi sizinle görüşmek şerefinden yoksun bırakıyorum. Sizi kaldığınız yerde ziyaret etmek ve size saygılarımı sunmak şerefini ancak yarın akşam saat tam 8'de duyabileceğim. Bu arada yapacağımız görüşmede Rodion Romanovich'in bulunmamasını bilhassa ve ısrarla rica etmek cesaretini göstereceğim. Çünkü dün hastalığı dolayısıyla kendisini ziyarete gittiğimde bana ağır hakaretlerde bulundu. Öte yandan bilinen konuda size bazı zorunlu ayrıntıları açıklamak ve görüşünüzü öğrenmek dileğindeyim. Ricalarıma rağmen orada Rodion Romanovich ile karşılaşırsam hemen çıkıp gitmek zorunda kalacağımı da size önceden bildirmekle şeref duyarım. Bu durumda suçu kendinizde aramanız gerekeceği tabidir. Böyle bir varsayımdan söz etmemin nedeni, ziyaretim sırasında o kadar hasta görünen Rodion Romanovich'in birdenbire iyileşip sokağa çıkabileceğine göre belki size de gelebileceğini düşünmemdir. Çünkü bu duruma bir araba altında kalarak ezilip ölen bir sarhoşun evinde kendi gözlerimle tanık oldum. Oğlunuz, nasıl sağladığınızı çok iyi bildiğim için beni fazlasıyla şaşırtan bir davranışla ölen adamın uygunsuz yoldaki kızına cenaze masrafı bahanesiyle 25 rubleye varan bir para verdi. Böylece saygıdeğer Avdotya Romanovna'ya özel saygılarımı sunar. Sizin de candan bağlılık duygularımı kabul buyurmanızı rica ederim. Sadık hizmetkarınız Doşin. Pulheria Aleksandrovna ağlamaklı, ''Ne yapayım şimdi ben, Dimitri Prokofiç?'' dedi. ''Rodya'ya gelmemesini nasıl söyleyebilirim?'' O Rodya ki, ''Dün bu işin bittiğini Pyotr Petrovic'e bildirmemiz için onca üstelemişti. Şimdi ise onun buraya gelmemesi isteniyor. Eğer durumu öğrenirse inadına gelir. O zaman da ne yaparız o zaman?'' ''Avdotya Romanovna nasıl karar verdiyse öyle yapın.'' dedi Razumihin. Soruya çabucak cevap vermişti, sakindi. ''Tanrım, o ne diyor biliyor musunuz? Ne dediğini Tanrı bilir.'' Amacının ne olduğunu da açıklamıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Rodya'nın da bu akşam saat 8'de buraya gelmesi hatta iyi bile olurmuş. Daha doğrusu muhakkak gelmesi gerekiyormuş. Karşılaşmaları gerekliymiş çünkü. Oysa ben mektubu bile ona göstermek istemiyor, sizin de yardımınızla bir kurnazlık düşünüp onun buraya gelmemesini sağlamak istiyordum. Çünkü Rodya öyle sinirli ki, hem ben bu ölen sarhoştan da onun kızından da Rodya'nın bu kıza nasıl olup da para verdiğinden hiçbir şey anlamadım ki o paraları... Avdotya Romanovna annesinin sözünü tamamladı. ''Siz ne büyük güçlüklerle sağlamıştınız anneciğim.'' ''Dün de hiç kendinde değildi.'' dedi Razumihin düşünceli düşünceli. ''Dün bir restoranda neler yaptığını bir bilseydiniz. Gerçi akıllıca şeylerdi ama... ölmüş birinden ve onun kızından dün eve dönerken bana da söz etti. Ama ben anlattıklarından bir kelime bile anlamadım. Zaten dün ben de Avdotya Romanovna... ''Anneciğim, en iyisi şimdi biz oraya gidelim.'' dedi. ''İnanın bana ne yapacağımızı orada çabucak kararlaştırabiliriz.'' Üzerindeki giysilerle müthiş çelişen, Venedik işi incecik bir kordonla boynuna asılı, Minelli altın saatine bir göz attı. ''Aman Tanrım, üstelik de saat onu geçiyor. Avdotya Romanovna'nın saati çok güzeldi.'' Razumihin, ''Nişanlısının armağanı.'' diye düşündü. ''Evet, gidelim Dünyacığım, gidelim.'' diye söylendi Pulheria Aleksandrovna. Korkulu bir telaş içindeydi. Dün olup bitenlerden sonra kendisine alındığımızı sanacaktır, ah Tanrım. Pulheria Aleksandrovna bir yandan bunları söylerken, bir yandan da telaşlı telaşlı omuzlarına bir atkı almış, şapkasını giymişti. Dunya da giyinmişti. Kızın eldivenlerindeki delikleri fark etti Razumihin. Üzerlerindeki yoksul kılıkları, kendilerini yakıştırmayı bilenlerden hep olduğu gibi, bu iki kadının da yoksul giysileri onlara özel bir soyluluk veriyordu. Razumihin Düneçka'ya derin bir saygıyla bakıyor, ona yol arkadaşlığı edeceği için gururlanıyordu. Bir yandan da hapishanede çoraplarını yamayan kraliçe diye düşünüyordu. Herhalde en görkemli taç giyme törenlerinde olduğunca, hatta belki de bundan da fazla kraliçeye benziyordu. Bu sırada Pulheria Aleksandrovna ''Aman Tanrım'' diye haykırdı. ''Bir gün gelip de oğlumla, canım Rodyam'la karşılaşmaktan böylesine korkacağım hiç aklıma gelir miydi?'' Razumihin'e ürkekçe bakarak ekledi. ''Korkuyorum Dimitri Prokofiç.'' Dunya annesini öperek, ''Korkmayın anneciğim.'' dedi. ''Ona inanın. Ben inanıyorum.'' ''Ah Tanrım, ben de inanıyorum ama işte bütün gece uyuyamadım.'' Hep birlikte çıktılar. ''Biliyor musun Düneçka?'' dedi Pulheria Aleksandrovna sokağa çıktıklarında. ''Dün gece sabaha karşı şöyle içim geçivermiş. Rüyamda rahmetli Marfa Petrovna'yı görmeyeyim mi?'' Baştan ayağa beyazlar içindeydi. Yanıma yaklaşıp elimden tuttu. Bir yandan da sert sert başını sallıyordu. Sanki ayıplıyor gibiydi beni. ''Bilmem ki iyiye mi yormalı?'' ''Ah Dimitri Prokofiç.'' ''Siz tabi bilmiyorsunuz, Marfa Petrovna öldü.'' ''Hayır, bilmiyorum. Hangi Marfa Petrovna bu?'' ''Apansız ölüverdi ve düşünün ki Sonra anneciğim diye Dünya girdi söze. Dimitri Prokofiç Marfa Petrovna'nın kim olduğunu bile bilmiyor. Aa, bilmiyor musunuz? Ben sizin her şeyi bildiğinizi sanıyordum. Bağışlayın Dimitri Prokofiç. Bugünlerde aklım karmakarışık. Ne bileyim, sizi tanrı kaynağı gibi gördüğüm için her şeyi bildiğinizi düşünüyordum. Sizi bizden biri sayıyorum. Böyle söylediğim için sakın gücenmeyin. Aa, aman tanrım. Sahilinize ne olmuş öyle? Bir yere mi çarptınız? Mutluluktan uçan Razumihin, evet dedi, bir yere çarptım. Ben bazen içimdekileri olduğu gibi söyleyebilirim. Dünya düzeltir beni ama oturduğu yer ne biçim öyle? Acaba uyandı mı ve şu ev sahibi olacak kadın orayı odadan mı sayıyor? Bakın, siz onun yüreğindekileri açığa vurmayı sevmediğini söylemiştiniz. O zaman ben acaba gösterdiğim bu zayıflıklarla onu bıktırır mıyım? Bir akıl verin bana Dimitri Prokofiç. Nasıl davranayım ona karşı? Biliyor musunuz, sanki kendimde değil gibiyim. Suratını buruşturduğunu gördüğünüzde artık ona fazla şey sormayın. Hele sağlığıyla ilgili sorulardan bilhassa kaçının, hiç sevmez. Ah Dimitri Prokofiç, ne zormuş ana olmak. İşte şu birkaç merdiveni de çıktık mı tamam. Ah, ne kötü bir merdiven bu böyle. Dünya annesini okşayarak, anneciğim yüzünüz sapsarı dedi. Durup soluklanın biraz, yatışın şöyle. Sonra gözleri pırıl pırıl ekledi. Sizi gördüğü için mutlu olması gerek. Oysa siz oturmuş kendinize eziyet ediyorsunuz. Razumihin, durun da ben önden gidip uyanmış mı bir bakayım dedi. Kadınlar önden giden Razumihin'in ardı sıra merdivenleri çıkmaya devam ettiler. Dördüncü katta ev sahibi kadının kapısı hizasına geldiklerinde kapının hafif aralık olduğunu ve karanlığın içinden iki keskin gözün kendilerini gözetlediğini fark ettiler. Bakışları karşılaşınca kapı öyle bir gürültüyle kapandı ki Pulheri Aleksandrovna korkudan az kalsın bir çığlık atacaktı. 15. Bölümün Sonu.